Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ekonomi gündemine hoş geldiniz. Ben Güldem Atabay, Eser Karakaş'la beraberim tekrar. Eser hoş geldin, nasılsın?
Teşekkür ederim Güldem, sen nasılsın?
İyiyim, iyiyim ben de. Bugün Merkez Bankası günüydü Türkiye'de. Dikkatler o taraftaydı piyasalarda. Merkez Bankası genel olarak beklendiği üzere faizi arttırmadı. Ancak oldukça net bir para politikası kurulu notu yayınladı. Bunun için de kısa vadede enflasyon dinamiklerinde güçlülüğün devam ettiğini, özellikle iç talebin henüz daha çok keskin bir şekilde yavaşlamaya da etkili bir şekilde yavaşlamaya başlamadığını, cari açıda dolayısıyla bir yavaşlama, açıktaki artışın bir yavaşlama eğilimi göstermediğini, ancak kredi artış hızında bir durağanlık görüldüğünden bahsetti. Küresel gıda fiyatlarının, artan emtia fiyatlarının altını çizdi. Ama bankanın herhalde yaptığı en önemli vurgu, uzunca bir süre faizi sıkı ve mevcut seviyede tutabileceği yönündeydi. Bankanın diğer önemli notu herhalde Kasım-Aralık'ta yapılan faiz artışlarının Ocak-Şubat-Mart döneminde enflasyona yansımalarını izledikten sonra, büyümedeki dinamiklere baktıktan sonra gerekirse faiz artırımı yapmaktan da çekinmeyeceği yönündeydi. Aslında bu biraz da herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MÜSİAD'a, TOBA, bu faiz, yüksek faizden şikayet eden, faizlerin indirilmesi gerektiğini savunan gruba belli bir mesaj vermekti, bir duruşunu göstermekti. Son paragrafta da çok dikkat çekici. Eğer gerçekten hani, tam cümleleri söyleyemeyeceğim şimdi. Hani büyüme, istikrar istiyorsanız önce enflasyonu düşürmekte fayda var. Bunun bu yolunun burası olduğunu unutmayalım gibi bir mesajla bitirmiş. Dolayısıyla aslında Merkez Bankası faiz arttırmadan aynı etkiyi yaratmış gibi oldu en azından kısa vadede. Çünkü hani TL üzerinde bir olumsuz bir beklenti, bir hareket olmadı. Bir taraftan da biliyoruz ki ama Ocak, Şubat, Mart döneminde enflasyonda biraz daha yukarı yönlü bir hareket olabilir. Dolayısıyla piyasa bu talebi yapmaya devam edebilir. Bu önemli bir mesajdı ya da bugünün Merkez Bankası para politikası önemli bir dönemeçti. Çünkü Kasım-Aralık döneminde yapılan hem faiz artışları hem de merkez bankacılığına tekrar geri dönüş diye özetleyelim artık detaylara girmeden, Naci Ağbal'la bütünleşti. Biraz daha bankanın kredibilitesi yükselmiş gibi oldu. Ama hep akıllarda aynı soru var. Erdoğan konuştuktan sonra Mayıs'tan Haziran'dan öteye faizlerin sıkı yüksek faiz sıkı para politikasına devamını izin verir mi? Acaba bir gün tekrar Naci Ağbal'ı da görevden alır mı? TL'de yeterince istikrar görürse ve büyüme tarafında istemediği bir resme bürünürse %3-3,5 gibi ben bir büyüme bekliyorum. Genel beklentim de 4-4,5'lar civarında. Onun dışında bu hafta başında
yılın bütünü için mi?
Ben 2021 için evet 3-3,5 civarı bir büyüme bekliyorum bu sene.
2020 için ne bekliyorsun?
2020 için de 2'ye yakın bir büyüme bekliyorum toplamda. Bu haftanın başında, geçen hafta Cuma açıklanan hafta başında açıklamalarla bu yeni göreve gelen yine Bakan, Hazine Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıkladığı rakamlarda bütçe oldukça tartışıldı. Benim takıldığım konu, yani detayları aylardır zaten her çıkan rakamda yazıyoruz, yapısal sorunların olduğunu, işte gelir yaratma, harcamalar, cari harcamalar, artan faiz harcamaları ve artmaya devam edecek faiz harcamaları. Ama Lütfi hemen öyle bir şey söyledi ki takılmamak elde olmadı, en azından benim açımdan. 66,5 milyar TL tasarruf yaptık dedi. Halbuki bir Covid'in olduğu bir sene tasarruf yapmak hedeflerden çok anlamlı değil. Yani bu bir iyi bir hikaye değil. Bence devlet harcamalarıyla, mali destekle böyle bir sağlık şokunun olduğu yılda zaten öyle kendi içinde böyle bir tasarruf olamaz. İkincisi, sene başındaki 2019 sonundaki gerçek bütçe açığı hedefine göre %40 gibi bir artış var. Bu başardık tasarrufu dediği rakam bir önceki Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın pek de kimse tarafından inandırıcı bulunmayan yeni ekonomi programında revize ettiği 230 küsur milyar dolarlık bütçe açığı rakamına göre tasarruf edilmiş gibi açıkladı. Dolayısıyla hani keşke hani inandırıcılık tarafında inandırıcı olmak için gelen Naci Ağbağ'la Lütfü Elvan böyle bir başlangıç yapmasaydı tasarruf ettik dedi ama bütçenin ya da kamunun borç tutanında ciddi artışlar elde edildiğini biliyoruz bu sene. Dolayısıyla tasarruf gerçekçi değil, bütçe açığı çok yükseldi. Gayri safi milli hasılanın %4'üne doğru yöneldi. Bu da Türkiye'nin ekonomisinin kırılganlık yaratan faktörlerinden bir tanesi. Diğer taraftan bu senenin ilk dış borçlanmasını gerçekleştirdi hazine. Yaklaşık 3,5 milyar dolar gibi bir para buldu. 10 yıllık ve 2 tane uzun vadeli kredi, Eurobond ihracıyla. Faizler...
Bizde kaçtan buldu?
Evet, çok başarılı olarak lanse edildi. 15 milyar talep geldi. Neden geldi? Dünyada faizler %0. Biz %4,5-5-6 gibi bir faizle veriyoruz. Yani toplamı bunun son çeyrek ortalaması mesela geçen sene %12'lere kadar varmış durumda. İnanılmaz yüksek bir faiz ödeyerek dış borçlanmada başarıdan başarıya koşuyoruz rakamsal rakam bulma açısından bakarsak eğer. Bu haftanın, biz bu hafta Perşembe günü yapıyoruz.
Bu nasıl dönecek bizim gündem sence?
Tabii. Borçlanarak dönecek eser her zaman olduğu gibi. Bir de büyüme yaratarak ödeyebileceklerini düşünüyorlar. Bu haftanın diğer şeyi de işte bugün de var. Reformlar konusunda çalışmaları ilerlettik. Çok yakında açıklıyoruz dediler. Hem hukuk hem ekonomi alanında. Deyip ben sözü sana bırakayım. Neler eklemek, neler söylemek istersin?
Hukuk reformu şeye sunulmuş galiba değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulmuş.
Sunulmuş. Yeni yeni başlıklar çıkıyor ortaya. İşte hem Avrupa Anayasa Mahkemesi hem tutukluk sürelerinde bir de çok ilginç bir değişiklik daha var. Online duruşmalar başlayacak artık. Bu hani avukatlık mesleği için ne kadar hayırlı ne kadar iyi bir şey onu bilemiyorum. O da tartışılması gereken bir durum herhalde. Ama tutukluk süreleriyle ilgili bir takım düzenlemeler yapacaklar ama bu da tek başına Türkiye'nin ihtiyacını karşılama konusunda herhalde çok yeterli olmayacaktır. Belki olumlu olabilir ancak biz çok daha başka katmanlı derin hukuksal adaletle ilgili sorunlar olduğunu biliyoruz deyip susayım ben.
Afullah. Tutukluk sürelerine ilişkin zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye ile ilgili verdiği çok sayıda ihlal kararı var.
Evet.
Uzun tutukluk süreleri için. Yani orada sınırlar getirmiş dahim abi hatırladığım kadarıyla. Yani onları uygulayın. Çoğunlukla Avrupa'ya da böyle bir mesaj vermiş olursunuz. Yani siz kendiniz şey yapacaksınız. Ben öyle düşünüyorum ama şey yok. Tabii şimdi hukuk reformu deyince işte bugün bu sabah Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu ile ilgili.
Tabii evet o var. İkinci kararını verdi.
İki defa. Çok ayıp bir şey yani. Ben ikinci defa hak ihlali kararı verdi. Şimdi bunu şeylerin uygulanmama gibi bir şeyi yok. Hakları yok yerel mahkemelerin. Çünkü o şey Yargıtay'da. Şimdi yapılacak şey şu. Burada yani çok net. Yani sabahtan beri izledim de şeyleri. Notlara da baktım. Bu konuda ifade, görüş veren hukukçulara. Biliyorsun Enis Berberoğlu'nun şey meselesi var, milletvekili. O Anayasa Mahkemesi'nin zaten ilk kararıyla milletvekilini geri kazanmış olması şarttı.
Evet.
Uygulamadı bu. Aslında uygulamayan şey bunu uygulamayan Mustafa Şentop, meclis başkanı. Çünkü ne yapıyor şey? Aslında Yargıtay'ın kararı var. Yargıtay'ın kararını okudu şeyde Mustafa Şentop, okuttu mecliste. Yargıtay'ın kararıyla karar kesinleştiği içinde milletvekili düştü Enis Berberoğlu'na.
Evet hatırlıyorsun.
Şimdi Anayasa Mahkemesi şeyde hak ihlali bulduğu için şeyde bu kararlarda şu anda otomatik olarak bu yargılama süreci tekrar baştan başlaması lazım. Yargılama süreci baştan başladığı için de Enis Berberoğlu'nun otomatik olarak yarın sabahtan itibaren var mı bilmiyorum şeylere katılması lazım. Meclis Genel Kurulu'na katılma. Otomatik olarak katılması lazım.
Çünkü haklarını geri vermesi lazım. Evet.
Mecliste bir karar verilmiyor. O zaman hep bunu söylerler. Biz hayır efendim biz Enis Berberoğlu'yla ilgili bir karar vermedik. Ortada Yargıtay'ın bir kararı var. Yargıtay'ın kararını sadece okuduk burada dedi. Yargıtay'ın şimdi Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bu kararla Yargıtay, bu yargılama süreci baştan başladığı için o Yargıtay'ın kararı şu anda yok artık. Olmadığı için de Enis Berberoğlu tekrar şeye başlaması lazım. Dönmesi lazım. Ve üstelik de bu baştan başlayacak yargılama süreci ancak milletvekilliği sona erdikten sonra başlaması lazım. Çünkü bir milletvekilini yargılayamıyoruz.
Evet, tabii dokunulmazlık denen bir kavram var. Evet.
Yani dolayısıyla ortada tereddüde mahal bir şey yok. Enis Berberoğlu şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekilidir artık. Şimdi bunu uygulamazsan sen hukuk reformu diye ne yapacaksın?
Tabii ya zaten bu şey, şimdi mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının da içeride nasıl uygulanacağı yönelik bir takım düzenlemeler de bu reformun içinde diye başlıklarda adı geçiyor. Uygulama zaten sorun. Hani kanunları bulabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Yorum var, yorumu açık elbette. Ama iş uygulamaya geldiği zaman çok seçici bir şekilde ona başka ona başka bir şekilde olabiliyor. Ya da hiç o kanunlar sanki yokmuş gibi davranılabiliyor. Bunun nasıl bir şekilde kontrol edileceği de önemli sanıyorum.
Tabii yani ama Anayasa Mahkemesi kararlarıyla ilgili artık bir yorum da yok. Yani çok açık yazıyor anayasada hüküm. 154 müydü neydi hatırlamıyorum şu anda. Yani otomatik bütün devlet organlarını bağlar diyor.
Evet.
Yani. Mahkemeyi, yargıyı, yasamayı ve yürütmeyi bağlar diyor.
Ya işte Enis Berberoğlu, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala bunlar hep böyle sembol isimler.
Bunlara hukuk geçmiyor bunlara. Bunlar üzerinde bir söz var. Hukuk kararlı kanunları bunlara uygulanmıyor.
Dolayısıyla hani bunlar, bu isimler ve diğer ismini burada sayamadığımız, bilemediğimiz bir sürü insana eşit şekilde uygulanmadığı sürece bu reformların bir anlamı da kalmıyor. Çünkü uygulamada nereye vardığımız önemli oluyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde imzamız var, kabul etmiş durumdayız. Orada üyemiz var. Ama ne oluyor? İşte çıkan kararı sanki bizi bağlamaz deyip çıkıp geçebiliyor politikacılarımız. Bunlar olduğu sürece bu reformlar başlık olarak ne kadar işe yarayacak bakalım göreceğiz. Yani uygulamaya nasıl yansıyacak ama hani hep geçmiş geleceğin bayağı bir yansıtması oluyor. Hani geçmişteki uygulama problemlerine bakınca bu reformlar konusunda da ben çok iyimser olamıyorum. Böyle bir anda bir sıçrama olmasını beklemiyorum hukuk sistemimizde.
TMSF bu hafta bir açıklama yaptı. 799 şirket 800'de yani 799 şirket bunlara bir şekilde devlet el koydu. 15 Temmuz 2016 sonrası el koydu devlet bunlara. Şimdi bunları likide etmek istiyor şu bu şirketleri. Şimdi bunun da mantığı çok sakat. Şimdi birisi suç işlemiş olabilir, buna bir herhangi bir şey yok. Onu al, o suç işlemiş insanı, kimse o. İşte hapse mi atacaksın, ne yapacaksın? Ama eğer bu şirketler o bir suça dayalı bir para üzerinden elde edilmemişse, ya bu adamın, yani o hapse attın adamın ya da suçladın ya da yurt dışına kaçan neyse işte, ya da hapse attın işte kişinin mirasçıları vardır şirket, onlarındır yani. Ne demek yani devletin el koyması bir şirkete? Bunu anlamak, ben en azından anlamıyorum. Ben anlamıyorum.
Eğer
o bu şirketin yatırım sermayesi tamamen gayri kanuni bir şekilde elde edilmişse, yani atıyorum eroin kaçırmış, ondan hapis yatıyor ve o eroin parasıyla bir şirket kurmuş. Şimdi o başka bir şey, o müsaade denen şey o. Şimdi adam bir şirket kurmuş ve bu şirketin sahibi diyelim ki Fethullahçı örgütle temas halinde, işte bilmem ne FETÖ'cü şudur budur Yargıtay kararına göre. Yani adamı tamam cezalandırıyorsan cezalandırıyorsun mevcut milli kanunlara göre.
Ya işte sermayenin de FETÖ tarafından oraya enjekte edildiği düşünülerek o saikle sanıyorum bu şirketleri. Bunların bir hukuki zemini olması, ispatlanıp ispatlanamaz hale gelmiş olması lazım.
Böyle bir şey olur mu? Ya bunlar öyle yani ya ne demek yani? FETÖ mu o şirketleri kurdurmuş para vererek, yoksa bunlar kurtlar şirket üzerinden FETÖ'ye mi yardım etmişler?
İşte tavuk mu yumurta, yumurta mı tavuk? Öyle bir birbirini besleyen bir süreç. Hani bunu biz birçok örneğini görüyoruz. O para kazanıyor, onu aktarıyor. O öbüründen gelen parayla öbürünün finanse ediyor zaman zaman. Öyle bir para transferi sanıyorum var Fethullah Gülen ve yandaşları arasında.
Yani bu şirketlerin şeyinde ne derler? Kuruluş sermayelerinde gerçekten yasa dışı bir para varsa tabii o zaman devletin bunu müsaade etme hakkı olabilir. Ama 800
Ya da
şirkette
bir mahkeme olması gerekir. Bunun hani Fethullahçı bir örgüttür. O örgüt bir terör örgütüdür. Darbe yapmaya kalkmıştır. Oradan fon kaynakları şu şekillerle, şu transferlerle gelmiştir.
hadi.
Ve
Yani
ispatlaması
Boydak'ta bir
gerekiyor.
FETÖ
O
mu
zaman
kurdu ya
Muhammed
Allah
Nuhayet.
aşkına bilmem. Kayseri'deki Boydak şeyi FETÖ mu kurdu? 40 yıllık şirket ya.
Ya be, evet. Hani.
Yani Boydaklar yani en azından.
Evet.
Yani şimdi bak bir işin bir boyutu var. Ben bu hafta Gülden Folder'ın içinden çektiklerimi söylüyorum. Mesela, Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye bir hanımefendi orta.
Söyle desem bir daha söyleyemem adını. Evet.
Park Geun-hye diye bir hanımefendi.
Hı.
Ondan ya, çok yaşlı değil. Orta yaşlı bir hanımefendi. Ama rüşvet almaktan ve kamu kararlarında işte rüşvetle kamu kararlarını çarpıtmış olmaktan şu anda hapis yatıyor. Hapiste.
Evet.
İşte acaba rüşvet aldığı için hapis yatan bırak başbakanı devlet başkanı üstelik kadın ondan sonra hiç hapiste kamu görevlisi var mı acaba? Bizde hiç rüşvet yok mu? Türkiye'de.
Evet.
Hiç rüşvet yok mu? Yani kimse yatmıyorsa içeride demek bize rüşvet yok demek. Çünkü burası bir
İspat
devlet.
edilmeyen rüşvet, rüşvet değil biliyorsun. Hani ispat et o zaman hani istifa edeyim gibi bir lafa geliyor, dolanıyor, dönüyor.
Benim gençliğimden kalma bir laf vardır. Yani rüşvetin şu belgesi mi olur diye.
Evet.
Hatırlarsın
Bu, evet, onu söylemeye çalışıyorum. Bizde o yaklaşım o şekilde oluyor. Yani çok
yani.
böyle kör gözün parmağına yapmadıkları sürece
Sonra
takım
kadın
insanlar.
önünde resim var. Hanımefendinin. Eski Güney Kore Devlet Başkanı kadın. Rüşvet almaktan herhangi bir kamu kararı alırken herhalde birisinden bir para aldı ve o kamu kararını da yönlendirdi bir şekilde devlet başkanı olarak. Ama hapiste yatıyor mesela. Şimdi bize bakıyorsun. Ama ne oluyor Güney Kore? Güney Kore'nin milli geliri bizi fersah fersah aştı. Kişi başına milli gelir. Güney Kore'de işte büyük dünya markaları ürettiler, değil mi?
Tabii.
Samsung bunların değil mi?
Evet,
Arabaları
evet.
Samsung say yeter yani ondan sonra.
Evet.
Ama bizim gibi ülkelerde Fuzuli döneminden beri yani Fuzuli 16. yüzyıl malum rüşvet selam verdi rüşvet değildir diye almadılar diye şiir yazıldığı bir toprak değil mi? Fuzuli öyle demiştim 16. yüzyılda selam verdi rüşvet değildir diye almadılar.
Almadılar. Evet, doğru
Sonra
söylüyorsun.
yani şimdi yani bu hukuk ve şey meselesi çok karışık. So, yine bir haber. Hep aynı Gülden Folder'ın içinden çıkıyor bunlar.
İyi, ne güzel. Ben de yapayım bari de unutuyorum çünkü ben sonra.
Mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Müfettişleri AKP yönetimi dönemini inceliyorlar. Ve dernek ve vakıflara mesela 164 milyon liralık bunu yapan da bir tek belediye ya, İstanbul Belediyesi. 164 milyon lira büyük para. Dernek ve vakıflara hiçbir şey usulüne yani kamu muhasebesine uygun olmayan şekilde para aktarıldığını ortaya çıkıyor. Ensar ve Türgev bunların aralarında en büyükçisi. Meşhur Ensar ve Türgev.
Evet.
Türgev malum kimin başında olduğu malum. Ensar da biliniyor ondan sonra. Tamam bunların taşınmazların kira ve faturaları tamamen şeye ödetilmiş. İBB'ye ne demek İBB'ye ödetilmiş? Yani vergi mükellefine
Bu haberleri yasak gelmemiş mi?
ödetilmiş. Henüz gelmemiş yani
Henüz ama
bilmiyorum.
gelir tabii. Gelir tabii.
Gelmediği bir sözü ben bunu indirmişim.
Evet.
Folder'ımda duruyor.
Şeyleri
Yani
de biliyoruz işte bir takım iktidara yakın basın gazetelerin de bu şekilde fonlandığını belediyeler üzerinden biliyoruz. Yani bunlar evet, bunlar artık.
İstanbul seçimini kaybettikleri anda ben söylemiştim. Bir sürü gazete kapanacak diye. Kapandı
Evet.
arkadan. Güneş miydi? Güneş kapandı. Star kapandı. Değil mi? Yani bunlar
Evet.
her şey yapıyorlardı. Şimdi Takvim de kapanıyormuş
Şimdi
galiba.
eklerini kapatıyorlar. Evet, bir şeyler. Küçültüyorlar basımları. Maliyetleri düşürmeye çalışıyorlar şimdi. Kendileri de fonlamaktan sıkıldılar tabii.
Sen bu işlere benden daha yatkınsın. Sana bir soru sorayım.
Estağfurullah.
2021'de şu anda bankacılık sisteminde 360 milyar liralık kredi yakın izlemede. Yakın izleme bir teknik tabir. Belirli koşulları, yani yakın izleme böyle şey anlamına değil, bunun teknik şeyleri var biliyorsun sen de.
Evet.
150 milyar lira da takipte. Yakın izlemede olan 360 milyar, takipte olan 150 milyar. Takip demek aslında süreç açılmış yani. Ayrıca yeniden yapılandırılan da 193,5 milyar liralık kredi var.
Evet, onların da hani kredi kalitesinin ne olduğu çok tartışılır. Hani yeniden yapılandırıldı ama aslında takipteki kredi de olabilirdi. Yakın izleme kategorisine de sokabiliriz onları aslında.
Şimdi, detaylarını çok bilmiyorum. Bankacılık işlerine hiç girmiyorum çünkü ben. Ama şimdi bak, 360 milyar liralık kredi yakın izlemede. 150 milyar takipte ediyor sana, 510 milyar. Üzerine de 194 milyar da şey var, yapılandırılan kredi var. Aşağı yukarı 700 milyar liralık bir kredi var. Çok büyük bir para, 700 milyar lira.
İşte geçen hafta da konuştuk ya, 90 milyar dolar kadar sorunlu kredinin üzerine oturuyoruz şu anda Türkiye ekonomisi olarak.
Tabii. İşte aşağı yukarı bu rakam.
Şimdi
şimdi bunlar acaba işte COVID-19'a bağlı, piyasadaki talep düşmesine bağlı, olağan işin içinde herhangi bir bankacılık yetkisinin kötüye kullanıldığı kredinin olmadığını varsayalım ne kadarı için. Ne kadarı da zamanında sadece şey için açılmış. Yani zaten usulsüz olarak açılmış. Kredi açılamayacak kişilere verilmiş. Kaç müşterinin şeyi doğru değil mesela. Teminatları doğru alınmamış mesela.
Bunları... Ya, onları tabii bilmek bence çok zor. Ama hani özel bankalardan çok kamu bankalarının araştırmak lazım.
Ne kadarı kamu bankalarının üzerinde mesela?
Tabii.
Özel bankadaysa bak, tekrar ediyorum. Akbank'ın üzerinde takipte kredi varsa ve bu kredi için yeterli teminatı almamışsa, yapmaz herhalde Akbank böyle bir şey ama alma vallahi bu özellikle Sabancı ailesini ilgilendirir. Şirketin başka ortaklarını ilgilendirir. Bir de tabii halka açık olduğu için.
Halka açık olması. Evet.
Tarafı da ilgilendirir. O bir mesele. Ama eğer bunlar kamu bankası ise bir kısmı, bu kredilerin bir bölümü kamu bankasında ve siyasi direktiflerle yönetilmiş kredilerse buna ne yapmamız lazım sence?
Ya neden biz hükümet olarak IMF'yi istemiyoruz? Hani 90 milyar dolar, hadi bir 50 milyar dolarını bunun yapılandıralım, gerçekten batakları ayıklayalım desek, öyle bir kaynak yok. O yüzden bunlar sürdürülüyor. Neden yabancı kaynak istenmiyor? Hani IMF karşıtı olmak, nasıl diyeyim, etiket olarak IMF karşıtlığı bir yana, IMF'nin getirdiği şeffaflık, bunların açıklanacak olması zaten orada bir takım açıklanması istenmeyen işlerin döndüğünü anlatmıyor mu bize senelerdir? Dolayısıyla yani ben de bankacılık uzmanı değilim ama hani araştırma bölümlerinde uzun süre çalıştım. Banka uzmanı arkadaşlarla hani bayağı bir temasımız oluyordu tartışırken karşılıklı. Dolayısıyla bu en basitinden mesela kısa vadede biz geçtiğimiz bir iki hafta önce bu Türk Telekom hikayesinde, Türksel hikayesinde
bir batak yani. Bir batak.
Evet, mesela bunun yaklaşık işte 1,4 milyar dolarlık bir kısmı, bu neden olmasın? Hani o kamu bankası bunu Ziraat Bankası nasıl yollamış, nasıl vermiş, almış mı karşılığında ödeme, teminat var mı yok mu? Bunlar bilinmeyen sorular. Zaten Türkiye'nin bence şu anda en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Ekonomide. Çünkü ekonominin büyümesini engelliyor. Çünkü batık krediler, sorunlu krediler kaynak sürdürülüyor. Kaynaklar yanlış yerlere partizanlıkla yönlendirildikçe, bu işler bu şekilde yapıldıkça büyüme potansiyeli düşüyor. İşte inşaatla büyümeye çalışıyoruz. Kimin kime kredi verdiği, neden verdiği, nasıl bir fizibilite yapıldığı belli değil. Ve hatta işte geçen hafta ya da bu hafta başı mıydı, Uğur Gürses'in çok güzel bir yazısı vardı. Sular çekildiğinde ortaya çıkıyor bu iş diye. Asıl sorun bu batık kredi sorunu olduğunu yazmış. Çok güzel bir dille.
Saati bombanın üzerine oturuyoruz şu anda.
Evet, aynen. Ve bu hani bu bugünden de gelmedi. Bu aslında 2018 Ağustos kur kriziyle artık zirve noktaya ulaştı. O zamandan beri sürdürülen, iteklenen bu kredi garanti fonlarıyla beraber büyütülen, kartopu olarak büyütülen, şimdi faizlerin yükselmesiyle de büyütülmeye devam edilecek böyle bir dev bir problemin üzerinde oturuyor Türkiye ekonomisi. Hani enflasyon bir taraf, bütçe açığı bir taraf ama onları kontrol etmek belki mümkün olabilir. Ama nasıl büyük resimde hukuk, adalet sakıncalı ya da nasıl diyeyim yaralı hale gelmişse ekonominin de en büyük yarası şu anda bu dediğin en kötü ihtimalle 90 milyar dolar, en iyi ihtimalle 60-70 milyar dolar olan Türkiye'nin batık kredi sorunu.
Yani bilmiyorum, sen daha çok piyasanın içindesin yani. Bak, toplam 16 bankada yaklaşık 6 bin adet gayrimenkul var. Yani
Evet.
banka bu şey olmuş şu anda. Satacak bu gayrimenkulleri. Çünkü kredi kartında şey olmuş herhalde. Bir şekilde teminat diye gösterilmiş. Kredi geri dönmeyince de bankalara el koymuş bankalar. Satacaklar mesela. Bu piyasayı nasıl etkiler acaba? Bu gayrimenkullerin şeyi nedir? Yani
Ne yapacak? Mesela orada fabrikalar varsa fabrikalar boş mu yoksa işte yönetimi mi şirketi mi devralıyor? Yani işletiyor mu? Kira gelir mi topluyor banka? Ne yapıyor? Ayrı bir birim mi kuruyor bu kadar fazla büyük sayı içinde? Bunlar çok ilginç durumlar. Nakde döndüremediği zaman bankanın bilançosu nasıl etkileniyor? Bunları evet bunlar güzel sorular ve artarak çoğalacak herhalde önümüzdeki dönem. Hele şimdi zaten hani Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının sebeplerinden bir tanesi de oydu. Ne kadar faizi yüksek uzun süre tutarsak enflasyon tarafında kazanım belki o kadar hızlı ve keskin ve net olacak. Ama işte bu sorunların büyümesi de o kadar hızlandırılmış olacak. Çünkü bu döndürülen krediler daha yüksek faizle döndürülmeye başlanacak. Döndürülüyormuş sanki ödeniyormuş gibi yapılan hesaplarda daha büyük zararlar yazılacak bankalar tarafında. O yüzden faizi düşürmek sadece işte konut alsın, araba alsın değil, bu borç problemi de sürdürülebilsin diye de biraz bu kadar isteniyor. Ama tabii neşter atmayınca yara işte ondan sonra bünyeyi öldürebiliyor.
Birden bak, kamunun toplam borç stoku TL olarak 2 trilyon TL'yi geçiyor. Yani
Geçiyor.
2 trilyon TL. Yani milli gelirin yarısını çoktan geçtik. Bayağı geçtik yani. Şimdi yüzde kaç bugünkü şeyle, bugün dokunmanca politika faizi şimdi kaç yani?
17.
17. Şimdi sen bunun bir bölümünü %17'lik bir faizle şey yapıyorsun. Bu
Evet.
nasıl bir şey? Bunları daha bile fazla ödüyorsun belki bankalara. Yani bu bir kar topu gibi büyüyecek.
Büyüdü zaten işte son 2 senedir bu halının altına itile itile itile zaten gelinen seviye bu. Daha da hızlanacak. Evet. Bir de hani bir, geçen hafta da böyle biraz ben giriş yaptım ama sonra tartışamadık seninle beraber. Şimdi 2021 değil belki ama bu Biden'ın politikasıyla dünyada enflasyon konuşulmaya başlandı. Arkasından işte emtia fiyatları yükseliyor, gıda fiyatları dünyanın her yerinde yükselmeye başladı. Eğer bir de enflasyon dış küresel bir etki olarak, dış faktör olarak da gelirse Türkiye'ye, o zaman faizleri zaten indirmek söz konusu olmayacak. Çünkü daha da yükseltmek gerekecek.
O şey var.
Nereden bahsediyoruz? 2022'den, 2023'ten bahsediyoruz.
Ve o da belli olmaz Türkiye'de. Erdoğan böyle öyle uygun bulur. Yani seçimi çok yakına alır. İndirebilir de yani. O da ayrı bir konu. Ama bunun için şu yapılmıyor mesela. Şimdi bütçede yedek ödenek diye bir şey var. Bir kalem var. Şimdi yedek ödenek başlangıçta 8,7 milyar 2000 yılında. Fakat toplam 94 milyar TL harcanmış. Yani şimdi bir başlangıç ödeneği 8,7 milyar. Toplam gerçekleşen ödeme 93,5 milyardı. Yani kaç mis? 10 mislinden
On
fazla.
misli, evet.
Şimdi böyle bir bütçe anlayışı olabilir mi?
Yedek ödenek nereye harcanır Eser?
Nereye giderse oraya.
Nereye? Yani bilmemiz mümkün değil. Nereye giderse oraya, evet. Nerede
Zaten
açıklarsın?
Cumhurbaşkanlığı kullanmış bunu. Ama ön izni alınmış. Yani o anlamda demokratik şey var. Bir ön izni alınmış. Bu şey gibi değil. Geçiş garantisi gibi diyor. Orada böyle başka bir sorun daha var. Ona değineceğim sonra. Ama şimdi bugün değil artık. Sonuna geliyoruz. Türkiye'de yedek ödeneği Cumhurbaşkanlığı kullanmış. Her yere dağıtmış. Her yere. Her yere. Yani mesela saray mı yaptırıyor? Bunu gizli ödenekten değil şeyden yapıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne vermiş. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı mal ve hizmetlerine ayrılmış 800 milyon TL'si. Karayollarına 22,7 milyar TL ayrılmış. Anlatabiliyor muyum?
Evet. Evet.
Yani şimdi sen böyle bir şimdi hovardalık tabirini kullanacağım. Kimse kızmasın. Şimdi böyle bir hovardalık içinde olursan ve üstelik de senin faiz oranın %17, politika faizi Merkez Bankası'nın %17 ise ve senin yedek ödeneklerin 10 kattan fazla artmışsa bir yıl içinde, bunun şeyi yok yani. Ne derler? Yani kurtarılabilecek tarafı kalmıyor ortada.
Kalmıyor tabii. Tabii
anlatabiliyor
kalmıyor.
Muyum?
Evet.
Bir de size sadece o değil mesela. Şimdi bence bu haftanın en önemli haberi, çok az vaktimiz kaldı, çok özür diliyorum Gülden, ama şey açıklandı. Ne derler? 2019 yılı vergi rekortmenleri hesaplandı.
Evet.
Şimdi bu şey bir, yine açıklıyorum. Yani en bir şey açıklanmayan çok kişi var burada. Fakat şurada şeyler yok. Bu meşhur beşli çete diye adlandırılan müteahhitler var ya.
Evet, onlar yok.
Ya ama bir de ilk yüzde 67 kişi kendisini gizlemiş. Bu nasıl bir şey bu sence Gülden? Bu da ilginç bir araştırma konusu.
Ya bir de orada benim dikkatimi çekti. Ben isimlere çok az baktım ama meslek alanları da ilginç. Hep böyle finans piyasası şahsına iş yapan gibi bir şeyler gördüm orada o listenin içinde. O da ilgimi çekti.
Finantara var ya, Shark Tank'ın oğludur bildiğim kadarıyla. Ondan sonra Ahmi Koç var. Erman Olacak var. O da tabii. Yine koçlar var. Mehmet Ömer Koç var. Evet. Mesela 9. sırada bir avukat var. Bu nasıl olabiliyor? Gülenç çok parlak bir avukat tabii. Gülenç Gürkaynak. Ama iş hukuk danışmanlığı ve temsil faaliyetleri. Evet. Düşünemiyor musun? Bu ekonomide bir avukat 9. büyük vergi rekortmeni oluyor.
Sanayicilerimiz, evet. Diğer sanayicilerimiz nerede o zaman? Değil mi? Bir avukat bunu ödüyorsa.
Ne kötü bir durum bu ya?
Evet.
Yani Aydın Doğan bile arkasından geliyor.
Hakkını vererek vergi ödeyenle vergi yönetimi yapmak demek ki o listeye işte böyle yansıyor.
Ben bir demecini okumuştum bu Gönenç Bey'in. Ben çok şaşırdım diyor. Evet diyor, çok iyi para kazanıyorum avukatlıktan ama aynen böyle demiş. Çok iyi para kazanıyorum avukatlıktan. İşlerim çok iyi gidiyor demiş. Ama yani ne de olsa sonuç olarak dedi, etti burada bir avukatım ben ya dedi.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? İsmi görünce birisi de çok şaşırdım dedi çocuk. Çok da genç bir arkadaş.
Ya zaten Türkiye hani bu konuya şimdi saat çok az dakikamız kaldı ama vergi, sen diyorsun yapamazlar vergi reformu. Hani ben giderek anlıyorum senin ne demek istediğini. Dolayısıyla hani gerçekten vergi toplanabilse burası başka bir ülke olur. Bu kaynaklar buraya aktarılabilse düzgün bir şekilde harcanılacağı bilinebilse, öyle bir kurallı bir sistem olsa Türkiye ekonomisinde, dolayısıyla herkes de ödese, çok başka bir ülke olurdu burası.
Burada Lucien Arkas var. Bu sizin oralı değil mi?
Evet, benim kızımın okulunun da sahibi.
Ha, işte oralı ondan sonra. Evet. Yani bak şimdi. Yani tamam, bu insanlar iş adamları. İşte Lucien Arkas herhalde. Evet, Levantem grubundan. Ama yani şimdi bunlar...
Arkas lojistiğin sahibi bir kere yani. Hani o zaten, evet, oradan.
Ama yani bunlar ilk 50'ye girmemeli Türkiye'de yani bu insanlar.
Evet.
Normal bir şey olsa. Tamam, ben üstelik bunlara bak, adam 46'ını söylüyor, değil mi? Demek şey, ne 46, daha da şey, 43'ünü söylüyor Hüseyin Arkas. Yani demek ki helal olsun o zaman. Onu diyorum yani, o Gönenç Gürkaynağı 9. ya, böyle bir şey olabilir. Bir avukat 9. vergi şey olabilir mi ya normal bir ekonomide?
Evet, çok ilginç değil mi?
Gerek yok yani. Buraya bir yatırım yapmaya gelenler desin ki bir avukat, bildiğimiz bir avukat da tamam, çok iyi bir avukat. Harvard Law School'dan falan falan. Ama ya bir avukat nasıl Türkiye'nin 9. büyük vergi rekortmeni olur ya?
Evet.
Ya böyle bu mantıklı bir şey olamaz yani bu.
Ne diyecek?
Hani ya bir de maliyeci olarak şunu söyleyebilirim. Mesela bütün o şirketler, bütün bunları retained earning olarak tuttular. Şey, kar dağıtmadılar. Öyle bir şey de yok. Çünkü bunların hepsini şey yapsa o zaman da şey yok. Yani kurumlar vergisi de ortada yok.
Evet.
Kurumlar vergisi yok ortada.
Yok tabii. Evet, hep ÖTV üzerinden coşmuş vergiler, oradan gelmiş.
Dolayısıyla temettü oluşmadı falan gibi bir şey de yok ortada. Çünkü ortada şey de yok. Kurumlar vergisi de yok.
Evet. Evet ya, işte bozukluk. Eser'cim, bitirmemiz gerekiyor programı. Sonra
tamam, dünden çok teşekkür ediyorum.
Dediklerine çok haklısın. Özür dilerim kestiğim için bu şekilde, ama hani söyleyeceklerini de üzerine söyleyecek bir şey bulamadım. Çünkü hepsi %100 doğru, hani imza atarım, o yüzden bir şey diyemedim ben.
Bakalım şu Anayasa Mahkemesi. Yani bir de burada bazen Erdoğan da şanssız, yani bazen acıyorum da, yani şöyle acıyorum. Tam bir şey söylerken karşısına bir turnusol kağıdı çıkıyor bir anda şak diye. Diyor ki ben hukuk reformu yapacağım. Şimdi bir Anayasa Mahkemesi kararı var. Niye bu Anayasa Mahkemesi kararını çok giriyorlar? Çünkü bu Anayasa Mahkemesi kararı şeyin, yani Enis Berbeloğlu'yla ilgili. Çünkü bu Kuzey Suriye'ye giden tırlarla ilgili.
Evet.
Biliyor muyum? Evet. Dolayısıyla bu çok, hani hiç sevmem bu lafı. Biraz ironik olarak kullanıyorum. Hassas bir konu. Tabii. O anlamda.
Evet, anlıyorum. Evet. Ya işte uzun uzun süreli iktidar, baştaki hani, şimdi ben de uzattım lafı ama 2001'de seçim sonrası işte Avrupa Birliği süreci başlarken ki reform temiz bir sayfa üzerine, çünkü kendi yaptıkları hatalar değil, yapılan hataları reformla düzeltme dönemiydi. Orada bir yol alınabildi, inandırıcılık vardı. Şimdi hani iktidarda kalmak için, kalmak çabası içinde bu hatalar hukuk konusunda çifte standartlar yapıldıkça reform sözü tabii 2004, 2005, 2007 gibi inandırıcı olmuyor. Çünkü kendi zaten yaptı. Kendi şimdi reform dediği şey kendi yükselmesi için göz önüne aldığı ya da istediği, arzuladığı hukuksal sakıncalı ya da sorunlu kararlardı. Şimdi öyle bir birikim var. Nerede ne elin nereye atsa bir turnusol kağıdı, ister ekonomiye atsın ister hukuk tarafında atsın. Hep öyle bir ölçüt var. Çünkü bu hatalar başka kimse yapmadı. Bu mevcut iktidar 18-19 yılında yaptı bunları. Hani bir de hata yaptığını da kabul etmediği için, hani ben bunu yaptım ama hataydı, şimdi bu reformu düzelteceğim de demediği için de işte yol kat edilemiyor. Keşke başka türlü bir yaklaşım olsa. Eser, çok teşekkür ederim bu haftaki katkın için. Dinleyen herkese çok teşekkürler. İyi günler, mutlu yıllar, mutlu zamanlar diliyorum.
Teşekkürler.
Görüşmek dileğiyle.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.